Ayrım 14. Esme'nin gidişiyle içinde boşluk duyumsaması pek doğal geldi doktora. Uyumsuzun biri de olsa artık yadırgamaya başladığı kimsesizliğinde bir kimseydi bu kız. Uyumsuzluğu da aptallığından değil ki, cin gibi olmasından. Aptal olan benim belki de. Dünya, ülke fakır fakır kaynıyor, karman çorman çözümsüzlükler içinde çözümler aranıyor sözüm ona. Hem de kıran kırana. Soygun, vurgun, yalan, talan dünyayı tutmuş, pislik paçadan akıyor. Ben aptal emekli gibi çekilmişim köşeme, histeril yaşayacağım. Öyle olsa gene iyi, tam güvenilir birilerini bulup da ağır bir yükün altında kıvranmaktan kurtaracağım kendimi. Bütün yaptığımsa kafayı şu kıza takmak ikide bir. Eski değişmez doğrularımıza toz kondurtmayacağız. Gerçekten aptal mıyım yoksa? Asıl uyumsuz sensin, o kız değil. Görünen öyle ya, gerçekten öyle miyim? Güç olan kişinin kendini tanıması, çok iyi bildiğimizi sanıyoruz çünkü. Başını kayaya çarpmadan boyunun ölçüsünü alamıyorsun. Ben de kafamı çarpmadımsa. Roman yazmaya kalkıştık, hem de devrimci roman. İşe neresinden gireceğiz, onu bile kestiremedim daha. Yeteneğim bu kadar mı yani? Esme'ye sor. Ne soracağım? Şaka dönemi bitti. Ertesi sabah gözlerini açar açmaz akşamı beklemeye başlamasını çok doğal buldu. Kahvaltıdan sonra çıkıp mahalle kahvesine uğradı. Karyola değişimi için Recep Efendi'nin bulduğu iki adamla eve döndü. Çevirdiler karyolayı, 5 milyon tutuşturdu elleri de. Komodin de yer değiştirince sorun çıkmıştı. Başucu lambasının fişini sokacak elektrik prizi yoktu. Gidip uzatma kordunu arandı yörede, yeni kapıda buldu. Döndüğünde her kafaya bir şey taktığında yaptığı gibi bir sade kahve pişirdi kendine. Salona çıkıp yudumlarken sorgulamaya daldı. Niye bekliyordu bu kızı? Cinsel dürtülerin bir payı bu yaşta da olsa hadi var diyelim. Kızın böyle sürekli yer tutması kafasında tek bununla açıklanabilir miydi? Kızmıştı, sövüp saymıştı. Aynı patlamaya düşmeyeyim diye içine basıyordu sırasında. Gene de bekliyordu işte. Delice sevgilere düştüğü çok eski bir günlerdeki söndürülemez ateşli tutkularla değildi doğal ki. Yeterince yaşamıştı o duyguları. Ne kadar görmezden gelse içine ısılar yayan özlemle bekliyordu o soğuk kızı işte. İstediğin kadar küçümse, yatsı, isteksiz kalır mı bu özlem? Yalnızlıktan. Kuşku mu var? Birilerini acılardan kurtarmaya yönelik çabalar arasında çevremi anlamsızca kuşatmış kişilerle sık sık yalnızlığa batsam da içimde milyonluk yığınların ateşli şenliğini taşıdım bildim bileli. O görkemli savaştan uzak kalmanın ağırlığı nasıl olsa çökecekti içime. Gerçek yalnızlık böyle oluyor demek. Çimdik atıp canımı yaksa da çöküntülere düşmemi, belki de çürümemi önlüyor bu kız benim. Savunmaya, kendimi korumaya zorluyor. Savunuyorum, öyleyse varım. İyi ki bu kız da var. Peki bu kız niye arıyor beni? Sana ne? Onu da o sorgulasın. Sanmam, o gereksinimi duyacağını. Onun için sorun mu bu? Reklam arda işi yoksa bana da uğruyor. Ters, yaşlı bir adamım ya, eğlenceli buluyor olmalı. Utku kazandığı bir oyunu oynuyor. Söyledi de, sen de oyna. Bu yaşta ne kazanırım? Oynamak yetmiyor mu? İlle de kazanmak mı gerekir? Yitiren kazanan nereden belli ki bu oyunda? Gizemli yanı yok, yitiren de belli, kazanan da. İşte böyle saçmalatıyor beni bu kız. Ne yapalım, bu da güzel. Hastalığı savdıktan sonra ilk kez içindeki ağırlığı atmış, böyle yeğenik duyumsuyordu kendini. Uçuşlara da kalkış bakalım, kıçın yere çarparsa anlarsın. Öğlende ayaküstü bir şeyler atıştırdı mutfakta, dolaba baktı, akşam için gerekli her şey vardı. Yatak odasına çıktı önce, yorgana, yastığa, düzeltir gibi el attı şöyle bir. Kapısını hemen hemen de hiç açmadığı karşıki kapalı odayı, Siyami'nin babası ağır ceza başkanı Hilmi Bey'in yatak odası açıp baktı. Eski örtülü boş divanla yırtık iki hasır sandalye, yer yer çatlamış muşambanın ancak ortasını örten havı dökülmüş halı, tavanda ampulsüz rengi kaçmış avize, soluk perdeler, sesini tozlar arasında yitirmiş derinden derine çınlaması gereken bir ağıt gibiydi zamana karşı. Gündüzün bu saatinde bile yarı karanlık odaya yeni görüyormuş gibi bakıp kaldı bir süre. Bir eziklik gezinir gibi olduğu içinde çekti kapıyı. Salona çıkınca bir kez daha mutlu duyumsadı kendini. Bin bir düşmanlıkla acıların yankılandığı yeryüzü yuvarlağında sağlıklıydı. Hem de birini bekliyordu, seviyormuş gibi. İnan Haluk, ezeli bir şifadır aldanmak. Fikret gibi kendimizi aldatıyoruz biz de. 30-40 yıl önce böyle mi düşünüyorduk bu günleri? Aldanmadan mutluluğa ne gün kavuşacağız? Hiçbir gün belki de. Yakıştı mı bu karamsarlık şimdi? Bach'ın Brandenburg kasetini koyup kanepeye uzandı. Usulca çekildi içine. Dalıp gitti bir süre sonra. Gözlerini açıp doğrulduğunda saat 4'e geliyordu. Kaset bitmiş, ev sessizdi. Salona karanlık inmiş gibiydi. Dışarıda yağmur vardı. Bakarsın gelmezdi kız. Bir telefon mu etseydi? Gelmeyecekse o telefon ederdi nasıl olsa. Gülünç değil miydi şimdi bu delikanlılık? Git bir çay koy kendine. Merdivenlerde kapının ziliyle hop etti yüreği. Geldi. Erken miydi? Yo, saat söylememişti ki. Çabucak inip de kapıyı açınca donup kaldı birden. Buzlu boncuk gibi parlayan çivit mavisi gözleriyle ferdane dikilmiş bekliyordu yağmur altında. Ne yapacağım ben şimdi? Niye saklıyorsunuz doktor, anlamıyorum dedim. Ferdane'nin kim olduğunu açıklamazsanız kime anlatabilirsiniz derdinizi? Karşımda oturmuş sessiz dalgın, beni dinlemiyormuş gibi deminden beri dışarılara bakan doktor Nahit döndü yavaşça. Bulutsu bir karanlığın gölgelediği gözlerini gözlerime dikip öylece kaldı bir süre. Dudaklarını isteksizce kımıldattı. Anımsamak bile ağrıma gidiyor dedi. Anlatmakla kurtulamam ki. Biraz daha gülünç olurum sadece. Sözcükler kuru yapraklar gibi ağır ağır sallanarak dökülmüştü ağzından. Enayiliğimden, biraz da enayiliğimden oluyor bunlar, biliyorum. Bir duralamadan sonra bezgin, umarsız kaldırdı kollarını. Ne yapayım dedi. Bu sabah telefonum çalınca şaşılası bir rastlantı. O mu diye geçti içimden, oymuş. Telefonumu vermemiştim anımsadığım. Bir ortak tanıdıktan, ortak tanıdığımız kim var ki? Ya da yayın evinden almış olmalı. Her vakit olduğu gibi çekingendi telefondaki sesi. Benim için de uygunsa akşam 5 gibi biraz çene çalmaya, ahır kapıda yol üstündeki bir kahveye gelebilir miydim? Son yağmurlardan tavana akmış, eve buyur edemiyormuş, onarım varmış. Olur dedim. Tanımladığı yeri bulmak güç olmadı. Güneş bulut karışımlı serin bir Şubat günüydü. Deniz kıyısındaki ana yolda inince arabamın durmasıyla kahvenin kapısına çıkmış gözler buldum doktoru. Birkaç basamak inerek karşıladı beni, el sıkıştık. Kırmayıp geldiğim için sağ olun dedi. Girdik kahveye, camın önündeki masaya oturduk. Kahve boş gibiydi. Kuytudaki bir masada tavla oynayanların çevresine toplanmış birileri vardı. Çaylarımızı söyledik, garson gidince bir süre baktı yüzüme. Biliyor musunuz niye çağırdım sizi ben dedi. Güldüm. Bilici miyim, nereden bileyim diyecektim ki aldı hemen. Vazgeçtim romanı yazmaktan. Oldu mu doktor dedim. Çağrıldığıma göre iyi şeyler duyacağım diye gelmiştim ben de. Durgunlaştı. Bu da iyi sayılır dedi. Romanı yazıp tüm kötü şeylerle doldursaydım daha mı iyiydi? Bir roman dolusu kötülüğü nereden bulacaksınız doktor? Takıldığımı anlamamış gibi başını masaya eğip kaşları çatık düşünür kaldı bir süre. Bin roman doldurur yeryüzündeki kötülükler dedi. Siz de biliyorsunuz. İyi olduğuna inandıklarınızdan geliyorsa o yıkıyor insanı. Asıl kötülük o. Asıl roman da o diyecektim demedim. Sorgulamayı sevmem. Söyleneni dinlerim. Kime ya da kimlere yönelikti bu örtülü taşlama? Sormaya kışkırtıyordu ya tuttum kendimi. Sorsam da açık bir yanıt verir mi bu adam? Geçmişini demir kutuya kilitlemiş, anımsamaktan bile kaçınıyor. Ne yapalım doktor? Yaşamın diyalektiği. İyiler kötülere, kötüler iyilere dönüşüyor. Duymamış gibi dalgın kaldı bir süre. O da bizim avuntumuz dedi. Yanlış demiyorum, doğru da. Olmaz olsun öyle doğru. Ne yapayım? Şimdi böyle demek geliyor içimden. Bir duralamadan sonra ekledi. Yakın çevremde hep iyilerin kötüye dönüşüne tanık oldum. Benim yazgım mıdır bu? Kolay değil dayanması. Doğruydu içtenlikle deyiverdiği. İyi bildiklerinizin kötüye dönüşmesi kolay katlanılır acı değildi. Bu ağır yükü ben de az taşımamıştım yüreğimde. Kime acı gelmez ki? Ne yapalım, oturup doktorla ağlaşalım mı şimdi? Gülmeye vurdum. Alaturka'yı sever misiniz doktor dedim. Karşılıklı tutturalım isterseniz. Şarkıya başladım o berbat sesimle. Dün gece yar hanesinde yar söyledi ben ağladım. Ben söyledim yar ağladı hey. Doktor da güldü. Bastı basacak karanlık aralanmıştı. Gülümsemesi acılaştı gene. Benim Alaturka şarkım daha iyi anlatıyor olan biteni dedi. Gülzara nazar kıldım virane misal olmuş. Yüreğimizi karartmayalım doktor. O viraneden de ne gülizarlar çıkacak. Acı gülümseme donup kaldı dudaklarında doktorun. Bir suskunluktan sonra, sakın inandığım doğrulardan kuşkuya düştüğümü sanmayın dedi. İnanmadıklarım egemenlik kurmaya kalkıştı çevrede, o üzüyor beni. Sürgüt yürümeyecek biliyorum. Doğanın, tarihin yasasını mı değiştirecekler? Duralayıp gözlerini gözlerime dikti, uyarır gibi bastırarak, ama biz de yaşlandık dedi. Bendeki tepkisizliği görünce sürdürdü. O gülzarı bekleyen gençleri arıyor gözlerim, rastlamadım daha. Nerede onlar, siz gördünüz mü? Çok. Günün seherleri, Turgutları yani. Kurnazca gülümsedi, yakalanmış sayıyordu beni. Öyle diyelim dedim. Kuşkusunu umarsızca örter gibi ağır ağır başını salladı bir süre. Acılı bir saldırganlığa dönüştü bakışları birden. Kendinize de söylüyor musunuz bu yalanı dedi. Şaşalamıştım. Bu kaba suçlamayı karşılayacak bir şeyler aranıyordum ki ekledi aynı katılıkla. Ne beni kandırır bu sözler ne başkalarını. Kavgaya çağırmıştı beni bu adam demek. Dimdik bakışına takılı kaldım bir süre. Yavaşça gülmeye vurdum. Yazık doktor dedim. Mesleğimi haram ediyorsunuz bana. Salt doğruları yazmıyor muydunuz siz? Öyle sanıyordum. Bugünkü çirkin doğruları görmezden gelmeyin öyleyse. Tepem atmaya başlamıştı benim de. Sizin gördüklerinizi iyi kötü biz de görüyoruz doktor dedim. Ne yapalım yani şimdi? Dünyaya mı küselim? Duraladı. Ben dünyaya küsmedim ki dedi dikelerek. O coşkulu atılımdan niye ters yüz ettiniz öyleyse? Çevrem kurudu. Onları mı yazayım? Çevre kurumaz doktor. Roman yazmak için çevremizi ille de istediğiniz kişiler çıksın derseniz belki de hiç çıkmayacak onlar. Ferdaneler mi çıkacak hep? Ferdane mi? Ne ferdanesi? Ne idüğünü bile çıkaramamıştım sözcüğün. Ağzından kaçırmış gibi toparlandı. Boş verin, tadınızı kaçırmayayım sizin de. Ferdane'nin ürküyle karışık tiksinti duyduğu bir kadının adı olduğunu öğrenebilmem için doktorla karşılıklı iki bardak çay daha yudumlamamız gerekti ağır ağır. Bütün öğrendiğim de o oldu. Günün siyasal olaylarına, soldaki oluşmalara, gelişmelere kaydı söyleşi. Örgütlerin hiçbirine yakın bulmuyordu kendini. Bir de Komünist Partisi kurulmuştu. Bu konuda ne düşünüyordum? Salt adıyla olur mu? İzliyorduk. Ne yapıyorlar bakalım? Suskun düşünceli kaldı. Gün batarken kalktık. Deniz kıyısındaki yola inip konuşarak kum kapıya doğru yürümeye koyulduk. Akşamla koşturmaya başlayan yoğun araç akımının gürültüsünde söylediklerini ara sıra kesintilerle duyuyordum. Kiminde hiç duymadığımda da kendi kendine konuşarak gülüyormuş gibi oluyordu. Sezinlemiş bir dalavera olduğunu önce aldırmamış pek. Bakmış ki kulağıma çarpıp duran bölük bölçük sözlerin kıyısında yürürken par diye ışık yandı kafamda. Biz bu adamla Doğu Berlin'de Friedrichstrasse'de TKP'lilerle lokantada tanıştık. Yanında bir de kadın vardı. Melahat'tı değil mi? Birden durup döndü doktor. Gözlerini yüzüme dikip duraladı bir süre bir şey aranır gibi. Saimi de anımsadınız mı dedi. Friedrichstrasse'de. Berliner Ensemble'a gittikti. Brecht'in oyununa. Puntilla ile uşağı Matti. Bağışlayın yüzünüzü anımsadım da Saimi ad olarak anımsamadım. Melahat daha mı akılda kalan bir ad? Bilmem. Arkamızda oturuyordunuz. Evet, arkanızda oturuyorduk. Mavi mi lacivert mi cam gibi bir soğuk parıltı vardı kadının gözlerinde. Orta yaşlarında olmalıydı. Güzel eskisi denebilirdi. Oyun arası ayaküstü yan yana durduk bir süre. Kalabalık çevrede gözlerini üstünüze dikiyor hiç konuşmuyordu. Kendini önemli sandığı belliydi. Erkekli kadınlı bu tür kişilere dışarılarda devrimcilik savındaki gizli örgüt çevrelerinde epey rastladığım için aldırmamıştım. Melahat kod adıydı belki de. Ferdane dediği bu kadın olmasın. Sorsam mı? Söyler mi? Sokakta görsem tanımam. Duymamış gibi sessiz yürürken durup döndü doktor Nait. Saklamanız için bir para verse birisi size, büyüyecek bir para, çekip gitse sonra da. Yitik yani, öldü diyenler de var. Ne yapardınız? Bilmem dedim, kalıtçısı yok mu? O savla çıkanlar var, uydurukçular, bir sürü hırsız kedi. Ne bileyim doktor, yasal bir sorun bu. Hayır, yasal değil, yasa dışı. Karışmaya başlamıştı kafam. Bir şeyler sezinler gibi oluyordum ya, gizemli olasılıkların hiçbiri de tam oturmuyordu yerine. Siyasal anlamda yasa dışı. Evet dedi, siyasal anlamda yasa dışı. Güldüm. Çok soyut bu dedim. Daraba zeytün amren. Şeriat fetvası istiyorsunuz sanki. Dediğiniz durumun bin bir türlüsü var. Olayın somutu bilinmeden ne denebilir ki? Siyasal, yasa dışı hem de. Yanıtım bir şey söylememiş gibiydi doktora. Dönüp yürümeye başladı. Düşünüyor olmalıydı, basmaya başlayan akşam karanlığındaki ışıl ışıl araç selinin uğultusuna kaptırmış gibi sessizce yürüyüp gitmesi iteledi beni, sordum. Ne düşünüyorsunuz doktor? Gözlerini önüne dikmiş, hiç ses çıkarmadan öyle bir yürüyordu ki beni de unutmuştu besbelli. Dursam ayrımına bile varmayacak. Ruhsal bir çöküşe mi düşmüş, nedir bu adam? Belki de unuttu beni. Akşamın alacalı yol kıyısında dalgın uzaklaşıp giden doktorun arkasından bakıp kaldım bir süre.